Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Derin Abiler, Derin Sırlar. Abdullah Çatlı, Yeşil, Alaaddin Çakıcı, Korkut Eken, Mehmet Eymür ve diğerleri hakkında bilmedikleriniz. Yazarı Necdet Pekmezci. Türü inceleme araştırma. Kripto basım yayın. Birinci baskı Temmuz 2012, 47. baskı Kasım 2022. ISBN numarası 978-605-4125-69-2. Bu kitap 247 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 22 Mayıs 2024. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Kitabın kapak resmi. Kapak resminde tahmin edeceğiniz gibi bir tabanca, bir Kalaşnikov tüfek ve 3 tane de tüfek mermisinin resmi var. Bu arada Abdullah Çatlı ile Yeşil'in portreleri yarım olarak yer almış kapakta. Arka kapak. Derin abiler, derin sırlar. Onlar derin, karanlık, tenha, kuytu yaşamlarında hep zirvedeydiler. Yine bilinmeyenler, yine derin ilişkiler konuşuldukça, araştırıldıkça görülecek ki onlar derin ağabeylerin en deriniydiler. Abdullah Çatlı nasıl efsane oldu? Devlet adına hangi görevleri üstlendi, kimlerle çalıştı? Asala, PKK ve Devsol operasyonlarının perde arkası. Terör örgütlerinin uyuşturucu trafiğine konan engel. Kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal ve Tarık Ümit'in öldürülmesinin ardında yatan sırlar. Çatlı'nın peşine Yeşil'i kim taktı? Yeşil bu işten neden vazgeçti? Bolu Düzce Sapanca Ölüm Üçgeni. Ayhan Çarkı'nın itirafları. Abdullah Çatlı sıradan bir trafik kazasına kurban gitmiş olabilir mi? Elinizdeki kitap her ne kadar ülkücülerin efsane reisi Abdullah Çatlı'yı anlatsa da aslında derinlerde yaşayan isimlerin toplu bir portresidir. Necdet Pekmezci, 1965 yılında Kırklareli Baba Eski'ye bağlı Karacaoğlan köyünde doğdu. 1985'te TÜ Edirne Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümünden ve daha sonra da 1991 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Ulusal Basın Ajansı Sabah Gazetesi ve bazı TV'lerde değişik görevlerde bulundu. Halen gazetecilik mesleğini sürdürmektedir. Yayınlanmış 9 araştırma kitabı, 2 de romanı bulunmaktadır. Açıklama ve teşekkür. Çalışmamda kullandığım kaynaklara kitabın içinde yer vermeyi uygun gördüm. Ayrıca kitabın sonunda da toplu olarak kaynaklara yer verdim. Kitabın içinde yer alan kişi ve kurum isimleri, olaylar ve yaşananlar tamamen belirtilen kaynaklardan elde edilmiş olup, kaynaklarından faydalandığım tüm yazar, araştırmacı ve gazetecilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sonuçta çeşitli kaynaklardan belli bir konu bütünlüğü içinde derlenerek hazırlanan bu çalışma, konuyla ilgili meraklılara ve araştırmacılara bir nebze de olsa derli toplu bir veri kaynağı olabilmesi amacı gütmektedir. Bunun yanı sıra kitapta iki ayrı ek bölüm bulunmaktadır. Bunlardan birincisi olan Mehmet Eymür'e göre Asala Operasyonları adlı ek bölüme konu bütünlüğü bozulmaması adına kitabın içinde yer verilmiştir. İkinci ek bölüm olan Ayhan Çarkı'nın itiraflarına ise kitabın sonunda yer verilmesi uygun görülmüştür. Her zamanki gibi teşekkür borçlu olduklarım da var. Gazeteci yazar Müyesser Yıldız'a, her şeyden önce dayıma, Merdan Yanardağ, İdris Adil'e, gazeteci Ceyhun Bozkurt'a ve Berivan Tapan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca tanımaktan, dostluğundan gurur duyduğum Küçükçekmece Yunus Emre İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Cemil Can Dinç'e, kameraman Cengiz Akdemir'e ile en yeni ve sadık okurum Gizem Altınız'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bir de iki delikanlıya, yeğenlerim Özgün ve Özgür Pekmezci'ye teşekkür ediyorum. Ankara'da kalan ender dostlardan gazeteci yazar Ahmet Takan'ı da unutmamak gerekiyor. En meşakkatli günlerimde duman altı olduğumuz Nezih de, anlattıklarımı sabırla dinleyen adama da teşekkür etmek benim için ayrıca bir borç. Ne ilk ne de son söz. Kutlu bir davaya inanan, inandığı yolda yürüyenler için biliyorum ki hiçbir zaman son söz söylenemez. Biliyorum ki bu kitapta okuyacaklarınız ne ilk ne de son söz olacak. Abdullah Çatlı, Ülkücülerin Efsane Reisi Nihal Atsız'ın Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtların Dirilişi kitapları ile kimlik ve kişilik kazandı. Kür, Şahat ve 47 rehberi oldu. Zaten canı cebinde dolaşan fedailerdiler. Hazırdılar fedaya davaları için. Zerre evham göstermediler ölürken, öldürürken, ipin gölgesinde nefes alıp verirken. Delikanlıydılar, çeriydiler. Yıldız olup yanmayı hüner sayıyor, kör karanlıklarda, derinliklerde yol belliyorlardı. Bazen de en sıcağından yakan güneşe yürekleriyle sımsıkı tutunuyorlardı. Uykularında bile şehadet şerbeti içiyor, merhamet ölümün zirvesinde son nefesini veriyordu. Kutlu davalar şehitlere, gazilere ve kahramanlara ihtiyaç duyarlar. Abdullah Çatlı derin, karanlık, tenha, kuytu yaşamında hep zirvedeydi. Yine bilinmeyenler, yine derin ilişkiler konuşuldukça, araştırıldıkça görülecek ki derin ağabeylerin en deriniydi. Abdullah Çatlı, derine inen yol ona çıkıyordu. Ülkücüler küstükleri devletle onunla barıştı. Devlete hizmet etmenin, derinlerde savaşmanın hazzını duydular. Asala'ya, PKK'ya, dev sola kurşun sıkıp kurşun yediler. Ülkücülerin kendilerine güvenleri geldi. Çünkü Abdullah Çatlı'ydı hepsi. Abdullah Çatlı Kür Şahat'tı. Türk'ü esaretten kurtaran reisti. Kılıcı keskin, bileği kuvvetli, yüreği mangaldı. Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, Avusturya'da hüküm sürdü. Viyana kapılarından dönen Osmanlıları Avrupa'nın göbeğine taşıdı. Bombalarıyla, silahlarıyla Avrupa'yı ayağa kaldırdı. Eyfel Kulesi'ni, Sen Nehri'ni titretti. Ve 40 kişilik yaşadı, 40 kişilik dövüştü. Öldüğünde tam 40 yaşındaydı. Arkasında Kür Şahat gibi unutulmayacak bir efsane bıraktı. Çorlu Tekirdağ, 17 Mayıs 2012. Her şey nasıl başladı? Soğuk Savaş'ın Türkiye'yi kasıp kavurduğu yıllarda mevziye girdiler. Sağcısı da solcusu da yaşlanıp bağ bolma hayali bile kuramadı. Varsa yoksa vatandı. Örgütlerinin, kendilerinin adları farklı farklı da olsa, yurtseveri de vatanseveri de aslında ülkücüydü. Gün geldi, vatanın sahipleri ortaya çıktı. 12 Eylül denen afet, dökülen kanı durdurmak, kardeş kavgasını bitirmek amacıyla postal giydi. Durdurmak istediği kanın fazlasını darbeci paşalar döktü. Hem de erkekçesine değil. Tenhada yakaladılar, gece yarıları korunakları, evleri bastılar, ülkücüsü de devrimcisi de aynı işkence tezgahlarından geçti. Sokakları, meydanları paylaşamayanlar, işkence hanelerde aynı çığlığı attı, yarılan ayaklarını birlikte iyileştirdi. Birbirlerinin yaralarını yalaya yalaya dağladılar. Vatanı kim kurtaracak kavgasında vuruşanlar mahpushanelere, Yusufiyelere sığdı. Ayaza çeken gecelerde ipe giderken bildikleri dilden birbirlerini uğurladılar. Birbirlerine anılarını, korkularını, delikanlılıklarını bıraktılar. Onlar ülkücüydü, onlar solcuydu. asıldılar, kuytularda katledildiler, bazılarının mezarları bile olmadı. Geride kalan analar, babalar, kardeşler, çocuklar birbirlerini tanımadan mezar başlarında gözyaşı döktüler. İdam edilenler hiç yaşlanmadı, ölüm hiçbirine ayrım yapmadı, sağcı ya da solcu olduklarını sormadı Azrail. Zindanlarda 2,5 metrekarelik hücreyi paylaşanlar mezarları da paylaştılar. Ölüme delikanlılıklarında yan yana yattılar. Onlar öldü. Kaçanlar, canlarını kurtaranlar hain, dönek ilan edildi, mülteci yaşadılar. Mültecilik yaşamı zor ve kahırlıydı. Tutunabilenler yurt bellediler. Uğruna öldükleri, öldürdükleri vatanlarını unuttular, geriye dönemediler. Dönebilenler de vardı elbette. Devlete küsmeyenler de oldu. Örneğin Abdullah Çatlı, Asala'ya karşı göreve çağrıldığında sonunu hiç düşünmedi. Adının sanının duyulmayacağını bile bile tetik çekti. Çünkü ipin gölgesinde bağdaş kuran, zindanlarda çile çeken ülküdaşları vardı. Onları kurtarmak için derinlere indi, indikçe kayboldu. Elbette ki devlete küsen ülkücüler de oldu, kullanıldıklarına inanan. Öptükleri elin kendilerini tokatladığını yaşadılar en acısından. Abdullah Çatlı kırgın, küskün, ülkücülere unutmayı, yılmadan bıkmadan serden geçmeyi anlattı. Ve dev sol ile PKK'ya karşı göreve çağrıldığında aynı heyecana kapıldı. Ebul Feyz Elçi Bey ve Doktor Sadık Ahmet de bir araya geldiğinde Turan hayali kurdu. Ben Enver Paşa gibi çılgın değilim, -40 derece soğukta savaşmam dedi. Ama yalnız kaldı, kırıldı, kırdı. Türk'ü esaretten kurtaran Kürşat ve 40 yiğidini rehber yaptı. Kürşat nasıl ihtilalci Türklerin son hakanıysa, Abdullah Çatlı da ülkücülerin son derin ağabeyi oldu. Öldüğünde de zaten henüz 40 yaşındaydı. Yeraltı kanununun ayrı bir hükmü vardı. Racon kesmekti adı bu kanunun. Yer altında gezinenlerin sağcısı olsun solcusu olsun mutlaka ama mutlaka birbirlerine tesadüf ettikleri yerler, mekanlar, adresler ve isimler vardı. Kitap Abdullah Çatlı'yı ve Haluk Kırcı'yı anlatsa da aslında derinlerde yaşayan isimlerin bir portresidir. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'dan, delikanlı baba Sedat Peker'e, efsane komutan Korkut Eken'den, MİT kimlikli kırmızı pasaportlu Alaaddin Çakıcı'ya, eski MİT kontur terör daire başkanı Mehmet Eymür'den, eski özel harekat başkan vekili İbrahim Şahin'e, Kürt iş adamlarını infazında görevlendirildikleri öne sürülen özel harekatçılardan oluşan infaz timine ve daha nicelerinin rastlaştıkları, kavilleştikleri derin yollarda yer altında yaşayanların gayri resmi öyküsünü bulacaksınız bu kitapta. Bazen bu kadar olmaz diyeceksiniz anlatılanlar karşısında. Olaylar, karşılaşmalar, dün dost olanların bugün düşman olduklarına, birbirlerine arkadan vurmak için an kolladıklarına tanıklık edeceksiniz. Belki arkadan vurmaların yeraltı dünyasının derin ağabeylerinin hayatta kalma gerekçeleri olduğunu öğreneceksiniz ve hak vereceksiniz. Mehmet Eymür katıldığı her programda ve yaptığı her açıklamada Yeşil'in öldüğünü söylüyor. Bir mezarı bulunmasa da Yeşil'in infaz edildiği artık genel kabul gören bir düşünce haline geldi. Eymür Yeşil'i yurt içi operasyonlarda sadece Abdullah Çatlı'yı izlemekle ve punduna getirdiğinde gereğini yapmakla görevlendirdi. Ancak Abdullah Çatlı Yeşil'in burnunun dibine kadar girmişti bile. Çatlı, Yeşil'in en yakınındaki adamını muhbir olarak kullandı ve Yeşil'in nefes alışverişini dahi saniye saniye izledi. Analar yiğit doğurur. Anne Remziye Hanım için dar vakitlerde Nisan ayı gelip çatmıştı, uykuları bürünüyordu. Hamileliğinin sonuna yaklaşıyor, hayır dualarında erkek çocuk dünyayı getirmenin onurunu yaşamanın hayalini kuruyordu. Ele güne rezil olmamak, konu komşunun sistemkar bakışlarından, dokundurmalarından, daha da cüretkar olanların aşağılamalarına yakalanmamak için köşe bucak kaçıyor, kaçıyordu. Zehra'yı toprağa verdikten sonra iki çocuk daha dünyaya getirmesine rağmen erkek doğuramamanın dayanılmaz kahrıyla kıvranıyordu. Doğum sancıları bir yana kalıyordu utancından. Erkek çocuk doğuramamanın utancı bir yanaydı. Vakit yaklaştıkça dualarıyla Allah'a daha çok yakınlaşıyor, erkek çocuk doğuramamanın sıkıntısını, kahrını kuşkudan uzak dualarıyla paylaşıyordu. Eşi Ahmet Bey söylemese de o da aynı incinmişlik, aynı sıkıntı, aynı acının girdabına dalıp dalıp gidiyordu. Üst üste yaktı sigaraların dumanında kurum soluyor, kahır özlem tutuyordu. Ne de olsa adamın erkek oğlu olmalıydı. Remziye Hanım kızları Mediha ve Hadiye'ye düşkün olsa da 1956 yılının Nisan ayında Bozkırşehir'i Nevşehir'in Aksaray Caddesi'ndeki konaklarına bir türlü sığmıyordu. Attığı her adımda odalar üstüne üstüne geliyor, hamileliğin tadını çıkarmak yerine kan kusup kızılcık şerbeti içiyordu. Sancılandığında gök yarılıyor, gökyüzüne şimşekler çakıyor, bir heyula dolaşıyordu. Hayra yürüyordu Remziye Hanım, çatıları titreten, saçakları okşayıp toprağa oluk oluk akan yağmuru. Rahmetti ya, rahmetiyle geliyordu çocuğu Yıldırım. Şimşek şavkında gelen elbette ki erkek olacaktı. Remziye Hanım alnında düğümlenen terler yüzüne süzülüp derin derin soluğunda ebe gülümsüyordu. Hayalle gerçek arasında hayra yormuştu ebenin gülümsemesini. Yanılmamıştı. Ebe önce müjdeyi ona veriyordu. Gözün aydın, erkek doğurdun diyordu. Yüzü gülüyordu bahtsız Remziye'nin. Gözlerinde şimşeklerin, yıldırımların şavkı dolaşıyordu. Utancından kurtuluyor, erkek doğurmanın kıvancıyla Allah'a bir kez daha esas dualarını gönderiyordu. Sevinci kadar mahcubiyeti de sahiydi. Neden sonra erkek anası olmanın tadını yaşıyordu. Ebe ise müjdesine karşılık alacağı yüklü mükafatın aceleciyle kapıyı tutuyor, açar açmaz da bıyıkları dumanlı Ahmet Bey haberi veriyordu. Müjdemi isterim, erkek. Ebe yüklüce bir mükafatı koynuna yerleştirirken Ahmet Bey, erkek babası olmanın onurunu yaktığı sigarayla dağa taşa, dosta düşmana duman salıyordu. El ayak çekilip tenalaştığında Ahmet ve Remzi erkek çocuklarına ne ad vereceklerini konuşuyorlardı. Usuldendi, adettendi, töredendi. Dede vardı, gün görmüş geçirmiş, Hacı Mehmet Bey'e bırakmaya karar veriyorlardı. Oracıkta doğan erkek çocuğa ad koyma işini. Nasılsa ezanı kulağına o okuyacaktı, onun mükellefiyetiydi. Önceliğiydi, hakkıydı ad vermek. Öyle yaptılar, söz birliği ettiler, at koymayı Hacı Mehmet Bey'e bıraktılar. Hacı Mehmet Bey tek tek sordu aile efradına hangi adı koyması gerektiğini. Her kafadan bir ses çıktı, her ağız başka bir isim söyledi doğan çocuğa. Nihayet iki isim öne çıkıyordu yapılan yoklamada, Emrullah ve Abdullah. Namlı adamdı Hacı Mehmet Bey. Zenginliğin, saygınlığın alametiyle dolaşıyordu Nevşehir'de. Fötür şapkasından tanınıyordu şehirde. Hele erkek torun sahibi olmanın hazzı bir başkaydı onun için. Hanidir veliaht aranıyordu, bekliyordu. Söylemese de oğlu Ahmet'ten bekliyordu erkek torunu. Fötür Hacı Mehmet Bey'in başından usulca edebince çıkıyor, seçenekler yazılı kağıtları içine atıyordu. Hacı Mehmet Bey'in meyli de Abdullah'tan yanaydı. Biliyordu ki gelinin gönlü de Abdullah'a kayıyordu. Emrullah ile Abdullah, yani Allah'ın buyruğu ile Tanrı'nın kulu yarışıyordu. Hınzırlık yapmak, erkek çocuk doğuran gelinini mutlu etmek istiyordu Hacı Mehmet Bey. Gözüyle işaretlediği Abdullah yazılı kağıdı çekiveriyordu fötürden bir çırpıda. Nasılsa hile değildi yaptı, epi topu mutlu olsun istemişti gelini. Bir dileği daha gerçekleşiyordu Remziye Hanım'ın. Hacı Mehmet Bey'in fötüründen Abdullah yazılı kağıt çıkıyordu. Emrullah'ın, yani Allah'ın buyruğu yerine yarışı kazanan Abdullah Tanrı'nın kulu oluyordu. İçinden seviniyordu Remziye Hanım. Göstermese de oğlunun adının Abdullah olmasını bir kez daha Allah'ın lütfuna bağlıyordu. Sabrın, itikadın, itimadın semeresini alıyordu. Oğlunun adı hiç değişmemecesine Abdullah konuyordu. Dede Hacı Mehmet Bey yaşayacağına kesin hüküm verdiğinde baba Ahmet Abdullah'ın doğumundan 1,5 ay sonra nüfus idaresinin yolunu tutuyordu. Bir buçuk aylıkken tanışıyordu Abdullah Çatlı Devlet'le. Kütüye 1 Haziran 1956 tarihini kaydederken nüfus memuru 84 no'lu hanenin ferdinin sonraları nasıl bir üne kavuşacağından kuşkusuz ki habersizdi. Üç oğlu vardı Hacı Mehmet Bey'in, Salih, Derviş ve Ahmet. En küçük Ahmet'ti, yeri bir başkaydı Ahmet'in. En çok Ahmet'in mürüvvetini görmek istemişti Hacı Mehmet Bey ve en çok onun bir erkek çocuğu olmasını beklemişti dört gözle. Malum, hanede kalan Ahmet olacaktı, kadim gelenekte bu. Ata ocağını tüttürecekti küçük evlat Ahmet. Çok beklemişti Abdullah'ı Hacı Mehmet Bey. Oğlu gelini kadar kahırlanmış, dua etmiş, Allah'a yalvarmıştı. Ve erkek oğlan gelmişti işte haneye. Abdullah Hacı Mehmet Bey'in veliahtıydı. Ahmet'in de Remziye'nin de başları doğrulmuştu Abdullah ile. Haneye veliaht vermenin gururuna Ahmet Bey için erkek babası olmanın tadı ekleniyor, Remziye Hanım da erkek evlat olmanın hükmünü sürüyordu hanede. Sonrasında Zeki ve Hülya gelse de Abdullah'ın tadı, kokusu, yeri ayrıydı hanede de, annede de. Enikonu düşündü Abdullah'a Remziye Hanım. Ayıp değil ya, erkek anasıydı o. Baba Ahmet Bey de düşkündü Abdullah'a. Bir başka seviyordu Abdullah'ı. Her zaman da sevecekti. Çünkü o ilk erkek oğluydu. Başını yerden kaldırandı. Hacı Mehmet Bey'e göstermeden, eşi Remziye Hanım'a hissettirmeden kucaklıyordu Abdullah'ı. Kocaman iki eliyle havaya kaldırıyor, Abdullah'ı sanki Allah'ına yaklaştırıyordu. Gülmenin ayıp, sevmenin kusurlu olduğu günlerde Ahmet Bey de Remziye Hanım da tenhada seviyorlardı Abdullah'ı. Kendilerince şükrediyorlardı Allah'larına. Günler gelip geçiyor, Çatlı ailesinin efesi büyüyordu. Sokak mahalle derken ilkokul gelip çatıyordu, haylazlığın da bir sonu vardı. Ama Abdullah, ilkokulda haylazlığın, el üstünde tutulmanın hazzını doyasıya yaşıyor, belirgin bir iz, işaret bırakmıyordu arkasında. Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.